Ayrım 18.
Genetik mühendisliği. Üzerinde düşünmüş olduğumuz teknikler insan evrimini etkileme olanağının da yolunu açacaktır. Ama bu olanak nasıl ve ne amaçla kullanılacaktır? Clifford Grofstein bu ikilemi şu şekilde ortaya koyuyor. Çoğu kişi insanları yeniden üretme konusundaki girişimlerin insan ırkının ıslahını değil, bireylerin yararını amaçladığını bilse rahatlardı. Bu iki amacın birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen çağdaş düşüncede ikincisi genellikle anlaşılır ve kabul görürken birincisi bu ıslahın nasıl ve kim tarafından tanımlanacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle kuşku uyandırır. Ayrıca meşru hedefin kendini gerçekleştirmeyi sınırlayan bozukluklar olduğunu, amacın insan hayatının yeni biçimlerini üretecek bir mühendislik yapmak değil, insanlığı korumak ve daha doyurucu bir hayata kavuşturmak olduğunu bilmek de insanları rahatlatacaktır. Yeni hayat biçimlerinin üretimiyle ilgili endişeler haklı temellere dayanıyor olabilir. Ama mevcut biçimlerde uzmanlaşma olasılığı da belki aynı derecede ürkütücüdür. Yapay partenojeniz. Cinsel ilişki olmadan vuku bulan doğum ya da üreme. Yumurta vericisinden alınan bir diploid çekirdek de dahil olmak üzere gerek dişi gerekse de erkek diploid hücre çekirdekleriyle klonlama yapmak mümkün olabilir. Bunun yumurta vericisi bir kadından alınan çekirdekle yapılması halinde ortaya çıkacak sonuç, yumurta vericisinin dişi bir ikizi olacaktır. Bu uygulamanın sürekli yapılması sonucunda hemen hemen tümüyle dişi ve genetik olarak homojen bir toplum yaratılabilir ve sürdürülebilir. Gerekli olan erkek sayısı, damızlık boğalarda olduğu gibi yumurtaları aktive edecek spermleri sağlamaya yetecek kadar olacaktır. Hatta yumurtalar partenojenetik olarak aktive edilebilirse bu gereksinim bile ortadan kaldırılabilir. Bu tür üreme birçok hayvanda doğal bir biçimde olmaktadır. Ama memelilerin hiçbirinde normalde olmaz. Bu olay kurbağalarda ve bazı memelilerde yapay olarak oluşturulabilir. Ama şimdiye dek memelilerde bu yolla normal bir döl elde edilememiştir. Eğer bu insan yumurta hücresinde dışsal, tekrarlanabilir ve güvenilir bir şekilde başarılabilirse tümüyle dişilerden oluşacak bir toplum seçeneği biçimsel olarak da olsa ortaya çıkmış olacaktır. Bu olasılık belki bazı feministlere cazip gelebilir ve çoğu kişiye göre tedirgin edici de olsa böyle bir toplumun gönüllü olarak oluşturulmasına karşı çıkmakta kullanılacak inandırıcı ahlaksal tezler bulunduğu kesin değildir. Örneğin dünyanın tüm kadınları kendi iradeleriyle gelecekte yalnızca kız çocuğu doğurmaya karar verseler, bırakın bir erkeği, hiç kimsenin onları bunu yapmamaya zorlama hakkına sahip olacağı kesin değildir. Genetik mühendisliğin yapabilecekleriyle ilgili olasılıkların yarattığı bu ikilemlerin çözümü zor bir iştir ve bu işi 8. bölüme dek ertelemek zorundayız. Ama toplumun in vitro döllenmeye ve onun yaratacağı ve kullanacağı biyoteknolojiye karşı nasıl bir politika izlemesi gerektiğini düşünürken, bu olasılıkları aklın bir köşesinde tutmak gerekir. Çünkü eğer kaygan bir zeminde hareket ediyor ve böyle bir senaryoya doğru kayıyorsak, patenlerle mi yoksa kramponlu ayakkabılarla mı yola çıkacağımızı bunlara karşı tavrımız belirleyecektir. Şu anda üzerinde düşündüğümüz olasılıkların henüz kesinlikle gerçekleşmediğini, hatta belki de asla gerçekleşmeyeceğini tekrar vurgulamak yerinde olur. Ama 50 yıl bile, son 50 yılın bize gösterdiği gibi bilim için uzun bir süredir ve bu tür olasılıklarla karşılaştığımızda hangi politikayı izleyeceğimiz belli olmalıdır. Burada tüm vakaları tek tek gözden geçirip her birinin doğrularını ve yanlışlarını ayıklamaya kalkmayacağım. Buna rağmen bazı genel sonuçlara varmamız pekala mümkündür. Yine kaygan zeminler. Her şeyden önce zeminler ancak habersiz yakalanmışsak, yola tek başımıza ve yetersiz donanımla çıkmışsak kaygandır. Neyi kabul edemeyeceğimize ve neyin peşinden gideceğimize karar vermek bize kalmıştır. Tehlikelere karşı koymada yeterince kararlı olamayacağımızdan korktuğumuz için bugün geliştirilen işlemlerin yararlı sonuçları olarak ortaya çıkacak olasılıkları kestirip atarsak hem mantığa hem de ahlaka ters düşeriz. Örneğin nüfus planlaması uygulamasının insan soyunun kaçınılmaz bir şekilde tükenmesine götürecek bir zemine adım atmak olmasından korkarak etkin doğum kontrolünü yasa dışı ilan edemeyiz. Tehlikeli örnek ilkesi. Her halükarda kaygan zemine sırtımızı dönerek böylece onun tehlikelerinden kaçınabileceğimizi sanmak bir yanılgıdır. Aslında kaygan zeminleri ancak üzerine adım attığımızda fark edebiliriz. Hangi yöne gideceğimize karar vermek ve kararlarımızı yeni bilgilerin ve düşüncelerimizdeki değişimlerin ışığında sürekli gözden geçirmek daima elimizdedir. Ürkütücü kaygan zemin yüzyılımızın başında Cornford'un adam akıllı hicvettiği meşhur tehlikeli örnek ilkesinin bir varyantından başka bir şey değildir. Tehlikeli örnek ilkesi sizin bugün doğru olduğu kabul edilen bir şeyi korktuğunuz için yapmamanız halinde, sizden sonra gelen aynı şekilde korkak ardıllarınızın da gelecekte varsayımsal olarak özünde farklı ama bugünkü örneği yüzeysel bir benzerlik gösteren bazı olaylarda doğrusunu yapacak cesareti bulamamaları demektir. İnsanlarla ilgili geleneksel olmayan her davranış yanlış da olsa, doğru da olsa tehlikeli birer örnektir. Bu da hiçbir şey asla ilk kez yapılmamalıdır anlamına gelir. Kaygan zemin denen ikilemin yapaylığı aynen Cornford'un tanımladığı gibidir. Hiçbir şekilde ahlak dışı olmayan ve hepimizin yararına olabilecek bir çalışmaya, sırf bir gün gelir de ahlak dışı bir işe itiraz edecek cesareti bulamayız diye korktuğumuz için izin vermekten kaçınırsak bu mantık dışı bir saçmalık olur. Bu bölümde sunulan kanıtlar insan yumurtasının dışarıda in vitro koşullarda döllenmesinin ahlaken yanlış olmadığını da embriyonlara acı ya da ıstıraf vermediği sürece araştırmacılara artık embriyonları gerek üzerinde deney yapmak, gerekse onların hücrelerini, dokularını ya da organlarını kullanmak için öldürmelerine izin vermemize karşı haklı bir itirazın var olmadığını da göstermektedir. Bu yapılanlarla bunların bizim ne kadar yararımıza olduğunu görebileceksek ve sonunda embriyonik materyalle çocukların ve yetişkinlerin yani insanların hayatını iyileştirebilecek ya da uzatabileceksek böyle davranmamamız gerektiği açıktır. Örneğin klonların yetişkinlerin bedensel olgunluğuna erişinceye dek daha önce anlatıldığı gibi canlı organ bankaları olarak büyütülmesine izin verip vermememiz gerektiği sorunu burada ele alamayacağımız bir konudur. Ama sırf bizim embriyon üzerinde çalışılmasına verdiğimiz onaya dayalı belli bir yanıta kesinlikle bağlı olmadığımızı da belirtmek gerekir. Böyle bir olasılığın gerçekleştirilmesine karşı çıkacak inandırıcı tezler bulmak zor olabilir. Ama bu tezleri bulamamak korkusu in vitro embriyolojiye ahlaksal yaklaşımımızı etkilememelidir. Ne yapmalıyız? Tartışmamızın başında görmüş olduğumuz gibi hayat kurtarma, hastalıkları tedavi etme ya da durdurma konusunda insan embriyonunun kullanımına bağlı avantajlar asılsız değildir. Bunların gerçekleşmesi halinde ise her yıl zaten 150 bin embriyonu kurtarabileceğimiz hayatlar açısından ziyan ederek kürtajla attığımız ve bundan çok daha fazlasını doğum kontrol araçlarının yaygın kullanımıyla öldürdüğümüz halde embriyonlar üzerinde deney yapılmasına ya da dokularının kullanılmasına izin vermek yerine bunları yok sayıp inkar edersek aptallıktan da öte ahlaksızlık yapmış oluruz. Buna bir de birinci bölümde verilen embriyonun ahlaksal statüsüyle ilgili sonuçlara eklersek, embriyonları kullanarak insanların hayatının kurtarılması konusu itiraz edilemez hale gelir. Ama bu amaçlar için kullanılacak embriyonun nasıl tanımlanacağı gibi bir sorun vardır yine de. Günümüzde planlanan araştırmaların çoğu embriyon üzerinde ancak gelişimin ilk ayı bitmeden yapılabilir. Ama gelecekte gerçekleşecek olasılıkları kapsam dışı bırakmamak için embriyon terimini bence bu terimi bölümün başında kullandığım gibi yani embriyonun döllenme anından başlayarak in vivo koşullarda gelişecek olsaydı doğuma kadar içinden geçeceği tüm aşamaları kapsayacak şekilde kullanmamız gerekir. Bu 9 aylık gelişme süresi doğum olayı gibi ahlaksal önemi olmayan keyfi bir noktadır. Bununla birlikte bu nokta hatalara müsamahası çok yüksek olan bir noktadır. 9 aylık gelişim embriyonu, kişi denebilecek bir şeyin ortaya çıkmasından kendi hayatına değer verebilen ya da bunun gerektirdiği kapasitelerin herhangi birine sahip bir birey olmaktan çok uzak bir halde bırakır. Doğumdan değil de 9 aylık gelişimden söz ediyorum. Çünkü doğum rahimle dünya arasındaki tartışmasız bir geçiş noktası olma özelliğini yitirmiştir ya da çok yakında yitirecektir. Gelecekte birçok bebek rahim içinde hiç bulunmayacak ve dolayısıyla zamanı gelmeden koparılıp alınmak bir yana asla doğmayacaktır. İnsan embriyonu üzerindeki araştırmalara gelişimin 3. 3 ayının sonuna dek izin verilmesi, bugün sürmekte olan ve sürmesi planlanan araştırmaların çoğunun devam etmesine olanak tanıyacak, bize de daha ilerideki gelişmelerin ahlaksal ve sosyal anlamlarını gözden geçirmemiz için zaman verecektir. Ancak burada gözden geçirdiğimiz argümanların kişi olarak tanımlanamayacak varlıklar ve hatta insanlar üzerinde ya da onları kullanarak onlara acı vermeksizin gerçekleştirilen ve insanlığın yararını amaçlayan çalışmalara getirilecek itirazların bu tür çalışmaların kendisine değil, yan etkilerine ve dışsal özelliklerine yönelik olması gerektiğini kanıtladığından emin olmalıyız. Bu arazinin iyi bir haritasını çıkarabilmek için iyice ölçülüp biçilmesi gereken, bu bölümün başında kısaca gözden geçirdiğimiz türden vakalar, burada yapılabileceğinden daha ayrıntılı bir değerlendirmeyi gerektirir. Ama 3. 3 ayın da ötesinde bir gelişimi kapsayan canlı hücre, doku ve organ bankalarının, klonlamanın, insanoğlunun islahı amacıyla yapılacak genetik mühendisliğinin, yapay partenojenizin ve benzerlerinin ahlak yokuşunda ya da ekseninde bir yükselmeye mi yoksa düşüşe mi karşılık geldiğine ilk bakışta karar vermek kolay değildir. D. Warnock raporu. Britanya hükümeti tarafından Dame Mary Warnock'un başkanlığında oluşturulan İnsan Döllenmesi ve Embriyolojisi Sorgulama Komisyonu 1994 Temmuz'unda raporunu hazırladı. İnsan Döllenmesi ve Embriyolojisini Soruşturma Komisyonu raporu. Londra, Majestelerinin Evrak Ofisi 1984. Bu bölümün başında belirttiğimiz gibi bu komisyon başka şeylerin yanı sıra in vitro döllenme ve insan embriyonu üzerinde deney yapılmasının etiği hakkında rapor hazırlamak üzere kurulmuştu. Komisyonun ilgilendiği diğer konular bundan sonraki bölümün konusunu oluşturacaktır. Ama hayatın başlangıçlarıyla ilgili etik konular üzerindeki tartışmamızı sonuçlandırabilmek için Warnock raporunun şimdiye dek varmış olduğumuz sonuçlar hakkında ne söylediğine bakmamız gerekir. Ama bunu yapmadan önce de Warnock raporunun etik varsayımları ve metodolojisi hakkında bazı şeyleri belirtmemiz gerekir. Etik varsayımlar. Warnock Komisyonu etik varsayımlarını ön sözde açıkça belirtmektedir. Komisyonun inancı kısaca şudur. Hukuk sorunları esas olarak yapılması önerilen etkinliklerin yalnızca sonuçlarının değil, bu etkinliklerin doğasıyla ilgili güçlü sezgilerin ve duyguların da önceden düşünülmesini gerektiren sorunlardır. Bu nedenle biz ifade edildiği görülen duyguları da sonuna kadar ciddiye almakla yükümlüyüz. Ve ahlaki duygular arasında büyük farklılıklar olmadığı yorumunda bulunmak anlamsız olacaktır. Ortak olan şey ise insanların genellikle yeni tekniklerin gelişimine ve kullanılmasına bir düzen getirecek bir takım prensiplerden yana olmalarıdır. Aşılmaması gereken bazı duvarlar, insanların daha öteye gitmelerine izin verilmeyeceği bazı kesin sınırlar olmalıdır. Bu tür istekler boş bir hayalden başka bir anlam taşıyamamalıdır. Ahlakın varlığı tümüyle buna bağlıdır. Özellikle doğum, ölüm, ailelerin kuruluşu ve insan hayatına değer verilmesi gibi, hepimizi ilgilendiren konularda engelleyici sınırları olmayan bir toplum, ahlaksal vicdandan yoksun bir toplum haline gelecektir ve bunu da kimse istemez. Komisyon sunduğu ön sözü yasaların, özellikle de önerdikleri yasaların ahlaksal düşünceyle bağlantılandırılması ile ilgili bazı görüşlerle bitiriyor. Dolayısıyla konunun yasaya bağlanmasını talep etmekle ayrıntılarda bireysel olarak anlaşamasak bile bütünde hepimizin takdir edeceği bir toplum talep etmiş oluyoruz. Yasaların geniş sınırları içinde farklı ve belki de çok daha sıkı ahlak kuralları yer alabilir. Yasalarca izin verilen şey, kabul edilebilir bir toplum için gereken asgari ön koşul olarak görülebilir. Sonuçta asıl soru şu olmalıdır. Hangi tür bir toplumu övebilir ve takdir edebiliriz? Nasıl bir toplumda rahat bir vicdanla yaşayabiliriz? Tüm bu söylenenler itiraz edilemez ve hatta değerli sözlerdir ama en önemli sorunlarla karşılaşmaktan kaçınılmış ya da bunların hiç sözü edilmemiştir. Raporda tekrar tekrar komisyonun, daha doğrusu herkesin halkın duygularını ciddiye almakla yükümlü olduğu söylenmektedir. Ve komisyon da zaman zaman kendi duygularını ifade etmeye hazırdır gerçekten. Ama ne kadar güçlü olursa olsun her duygu ahlak duygusu değildir. Bazı duygular ahlak dışıdır ki bunlar ahlak dışı dürtülerden kaynaklanır ya da ahlaken kötü sonuçlara yol açar. O halde her ahlak görevlisi ahlaksal duygularının gerçekten ahlaken savunulabilir olup olmadığını sınayabilmeli ve buna hazır olmalıdır. Ama Warnock Komisyonu bunu ne kendisine uyguluyor ne de başkalarına salık veriyor. Bu kitapta ben ahlaksal dürtülerin bir anlamda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yönelik olduğunu ve bunların iyi ya da kötü sonuçlarının da ancak dünyayı daha iyi ya da daha kötü kılan şeyler olacağını öne sürmüştüm. Bu saptama elbette çok farklı olasılıkları açık bırakmakta ama en azından ahlak tartışmasını harekete geçirmektedir. Çünkü kendi önerdiği şeyin dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğini savunan herkes, önerdiği şeyle dünyanın nasıl daha iyi hale geleceği ve hatta daha iyi bir dünyanın nasıl olacağı ve neden öyle olacağı hakkında bazı açıklamalar yapabilmeli ve buna hazır olmalıdır. Ayrıca bir kişinin ahlaksal itirazları öğrenilince, yani onun dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğine inandığı şeylerden bazılarının taslağı çıkarılınca, onun ortaya serdiği inancın ya da önerinin o daha iyi dünya hedefine varabilecek kadar iyi tasarlanmamış olduğu açığa çıkabilir. Daha iyi bir dünya için yapılan şeylerin çoğu üzerinde hemen hemen evrensel olarak uzlaşılmıştır. Örneğin hayat kurtarmak ya da ölümü geciktirmek, acıyı, hastalığı, sefaleti, yoksulluğu ve açlığı azaltmak ya da ortadan kaldırmak çoğu kişi için genellikle listenin üst sıralarındadır ve sağlık hizmetinin yöneldiği şey de bunlardır. Bu nedenle insanların duyguları ya da içgüdüleri gerçekte bu amaçları ve çoğu kişinin dünyayı daha iyi kılacağını kabul ettiği diğer şeyleri engelleyen politikalara, uygulamalara ya da durumlara yol açıyorsa onları ahlak dışı ya da en azından ahlak karşıtı saymamız için geçerli nedenlerimiz vardır. İnsanların duygularının hayat kurtarma yahut hastalığın ya da acıların azaltılması yönünde olduğu ama duyguların gerçekte önlediğinden fazla hayat kaybına ya da daha çok acıya yol açan eylemlere zorladığı durumlarda da aynı şey geçerlidir. İşte bu nedenle insanlar duygularının doğru ve önemli olduğuna ne kadar inansalar da bu duyguları ne denli şiddetle hissetseler de biz daima bu duyguların yalnızca dünyayı gerçekten daha iyi bir yer haline getirecek akla uygun ve tutarlı politikalara ve uygulamalara yol açıp açamayacağını değil, dünyayı insani duyguların pek fazla onaylamadığı alternatif politikalardan daha etkili olup olmayacağını da irdelemeliyiz. Başka bir deyişle, duygularımızın ahlaksal amaçlarımızı hükmetmesine boyun eğmek yerine, duygularımızı ahlaksal amaçlarımıza uygun şekilde eğitebiliriz ve eğitmeliyiz. Ama Warnock, insanların güçlü duygularının ifadesine bir dünya yaratacaklarına bakmaksızın ahlakmış gibi yaklaşıyor. Bunlar sırf ahlaksal önem taşıyan şeyler hakkında içtenlikle ifade edilen duygular olması nedeniyle görünüşte ahlaklıdır. Bir konu, eğer dünyanın daha mı iyi yoksa daha mı kötü bir yer olacağı yargısına varmamızda fark yaratmaya elverişli türden bir şeyse ahlaken önemlidir. Ama içtenlik yeterli değildir. İnsanlar içtenlikle ve hararetli bir şekilde ön yargılı olabilirler ve onların içtenlikle duydukları şiddetli duygular bizim ahlaken ciddiye almamız ya da saygı göstermememiz değil, görmezden gelmemiz ya da mücadele etmemiz gereken bir şey de olabilir. Kısacası biz ancak saygıdeğer duygulara saygı göstermek zorundayız. Şimdi Warnock, bu önemli konularda ifade edilen duyguların ve insanların yapılmasını istedikleri şeylerin farklı olmasına karşın, herkesin en azından bazı sınırların konmasını istediği gerçeğinden destek alıyor ve Warnock, ahlakın varlığının tümüyle bu sınırların konmasına bağlı olduğu sonucuna varıyor. Ama ahlakın sınırlara bağlı olduğu sonucuna varmak farklı şey, sınırların ahlaka yardımcı olduğunu düşünmekse çok daha farklı bir şeydir. Çünkü mantıkta ve duygularda olduğu gibi her ahlakta bir takım sınırlar varsa da ve bazı sınırlar ahlakın esasını oluşturursa da eskimiş sınırlar bu işe yaramazlar. Warnock bunun farkındadır. Warnock için sınırların konacağı yeri belirleyen sınama, öveceğimiz ve takdir edeceğimiz bir toplum sonuçta nasıl olmalı? Nasıl bir toplumda vicdanımız rahat bir şekilde yaşayabiliriz sorusudur. Ama en belirleyici önem taşıyan şey de zaten bu sorunun ne anlama geldiğidir. Örneğin bu pekala öfkemizi uyandıracak hiçbir şeyin bulunmadığı bir topluma öveceğimiz ve duygularımız rahatsız edilmezse vicdanımızın rahat kalacağı anlamına gelebilir. Duyguları ahlakla ilişkilendiren bu görüş, duygularımızı, eylemlerin ve durumların ahlaksal niteliğini gösteren güvenilir göstergeler olarak görür. Bu görüşe göre eğer öfkemiz uyanırsa ya da vicdanımız rahatsız olursa, bu daima ahlaken yanlış bir şeyin yapılmakta olduğunu gösteren bir kanıt, hem de dikkate almamız gereken bir kanıttır. Warnock'un görüşünün bu doğrultuda olduğundan hiç kuşku duymuyor. Bu ve bundan sonraki bölümlerde bunun açıkça anlaşılacağını umuyorum. Ama bence bu yanlış ve tehlikeli bir görüştür. Tartışmamızın başından beri tekrar tekrar gördüğümüz kadarıyla incelendiğinde tehlikeli ve yıkıcı olduğu ortaya çıkan her türden ilkel duyguya sahip olduğumuz sonucunu çıkarabiliriz. Eğer daha iyi bir dünyaya kavuşmak istiyorsak, bu duygulara ahlakın sadık bekçileri diye sarılmak yerine onlara derin bir kuşkuyla baksak daha iyi ederiz. Bu tür duygulara boyun eğmektense onları bastırmamız belki de daha iyidir. Her halükarda ahlaklı davranmayı ciddi bir şekilde isteyen herkes kendi duygularının mükemmelliğinden kuşku duymalıdır. Ve bu da en azından onlara üstünlük tanımanın bizi nereye götüreceğini ve nasıl bir dünya yaratacağını görmek için onları sınamak demektir. Tartışmamızın başından beri geçen örneklerden yalnızca birini hatırlayalım. Birine suçsuz bir kişiyi asla öldürmemesi gerektiğini hissettiği ama bunu yapmayı reddetmesinin ilgili kişinin ölümünü engellemeyip kısa ve acısız bir ölüm yerine uzun ve ıstıraplı bir sona yol açtığı vakayı ya da bu kişiyi öldürmeyi reddetmesinin aynı şekilde suçsuz çok daha fazla insanın ölmesi anlamına geleceğinin kesin olduğu vakayı. Her iki vakada da bu duygular hem çelişkilidir hem de ahlaken savunulacak bir tarafı yoktur bunların. Warnock Komisyonu'nun önerileri. Şimdiye dek in vitro embriyolojinin ortaya çıkardığı en önemli konular olarak gördüğüm sorunları ele aldım ve birinci bölümde oluşturulan kişi kavramının bize kişi dışı insanlar üzerinde bu canlılara acı ya da üzüntü vermeyen ister insan isterse başka bir şey olsun kişilere elle tutulur yararlar sağlayan çalışmalara izin vermemiz için geçerli bir gerekçe sağladığını savundum. Ama Warnock'un değindiği ve gerek şimdiye dek sözü edilmemiş konuları yüzeye çıkaran, gerekse buradakilerden çok farklı sonuçlara bağlanan bir ya da iki noktaya bakmamız gerekir.